Ayrım 23.
1980'de TÜSİAD tarafından yayınlanan bir raporda ithal ikamesinin sanayileşmenin tek yolu olmadığı, sanayileşme stratejisinin değiştirilmesi gerektiği söyleniyordu. Oysa TÜSİAD 1975'teki bir başka raporunda dışa dönük modelin başarısız olması için her türlü koşulun bulunduğu vurgulanıyordu. Bu sorunun cevabını verebilmek Türkiye'deki hakim sınıfların burjuvazi niteliği üzerinde kısaca durmayı gerektirir. Bir kere Türkiye'de sermayenin değişik fonksiyonları, sanayici, ticaret, finans, rantiyeler ve benzeri arasındaki sınır belirsizdir. Dolayısıyla Türk burjuvazisi bakımından fraksiyoncu ayrımı önemli değildir. Bu ayrımı daha da önemsizleştiren bir neden de Türkiye ekonomisinde ve siyasetinde etkin olan holdinglerin en büyüklerinin hemen tüm alanlarda faaliyet göstermeleridir. Bunlar sanayici oldukları gibi ithalat, ihracat, iç ticaret, inşaat, müteahhitlik, bankacılıkla da ilgilidirler. Arsa spekülasyonu, döviz ticareti yapanları bile vardır. Her tarafta bezi olan gruplar için ayrım önemli değildir. Eskiden sanayiye dönük teşviklerin 1980 öncesi bu sefer ihracata, bankacılığa yönelmesinden bu grupların zararlı çıkmaları söz konusu olmazdı. Sanayiciler 1980 sonrasında daha fazla ithalata yöneldiler, özellikle 1980'lerin sonlarına doğru. Öte yandan 1980 sonrasında birkaç yeni yetme dışında ihracat teşviklerinden aslan payını alanlar da yine büyükler oldu. Holdingler biçiminde örgütlenmemiş üretimin önemli bir bölümünü gerçekleştiren küçük ve orta boy sanayiciler ve kitler 1970'lerin sonunda sanayi üretiminin %30'unu sağlıyorlardı. Söz konusu olsa da bunların siyasi tercihleri etkileme gücü son derece sınırlıdır. Kitlerin başında memurların bulunması, ekonomideki ağırlıklarına rağmen büyük sermayenin politikalarına ters düşen bir tavır içine girmeleri zordur. Fraksiyoncu ayrım karşısında asıl sanayici sayılması gereken, holdingler dışında kalan küçük ve orta boy sanayicilerin durumu ilginçtir. Bize göre bunların da geçerli, içe dönük, sermaye birikim modelinin değiştirilmesine yeterli tepkiyi göstermemeleri, dahası yeni sermaye birikim modelini desteklemelerinin birkaç nedeni vardı. Birincisi, sanayinin dışa bağımlılık katsayısının çok yüksek olmasıdır. Dışa bağımlı, dış kaynakla ayakta kalabilen sanayi kesiminin dış baskılara duyarlı olması doğaldır. Gerçekten ithal girdi bağımlılığı yüksek ama ihtiyacı olan dövizi kendisi sağlayamayan sanayicilerin finansman anahtarını dış krediler yoluyla elinde bulunduran emperyalist burjuvazi karşısında sesini yükseltmesi çok zordur. Örgütsüz, dağınık küçük sanayicilerin etkinlik sağlaması da çok sınırlıdır. Aslında holdingler biçiminde örgütlü olmayan ve gerçekten sanayici kesimin tepkisini ödünleyen başka nedenler de söz konusuydu. Yeni model benimsendiğinde dış kaynak sorununun çözülmesi ve ihracat seferberliği sonucu asıl kapasitenin harekete geçirilmesi ve ücretlerin hızla aşındırılması başlangıçta sanayicilerin üretimlerini ve kâr marjlarını korumalarına olanak verdi. Fakat bütün bunlardan daha önemlisi sermayenin global çıkarlarının bilincine varması ve bu yönde hareket etmesidir. Sermayenin farklı fraksiyonlarının kısmi çıkarları bu sayede ikinci plana atılabilmiştir. Bir bütün olarak Türk burjuvazisinin sınıf bilinciyle hareket ettiği söylenebilir. Yangın söndürülürken eşyalardan bazılarını kaybetmek büyük önem taşımazdı. Bu yüzden Türk burjuvazisi kendisini kapitalist dünya sistemi içinde daha da marjinalleştirip yeniden kompradorlaştıracak, sanayileşme hedefinden uzaklaşıldığında bu kaçınılmazdır. Bir duruma razı olurken ulusal bir burjuvazi olmanın ne kadar uzağında yer aldığını da göstermiş oluyordu. Bu durum 1960'larda gündeme getirilen milli burjuvazi ve milli burjuvazinin de dahil olacağı bir anti-emperyalist cephe oluşturma stratejisinin ne kadar dayanıksız olduğunu da gösterir. Türk burjuvazisi en fazla emperyalizmin taşeronluğundan fazlasına aday olmadığını 1980 dönemecinde açıkça ortaya koydu. Kitlerin yabancılara, çok uluslu şirketlerce yutulması, satışı karşısındaki tavrı da ilginçtir. Şimdilerde kompradorlaşma ve uydulaşma süreci hızlı yol almaktadır. Bugünkü süreçler devam ederse yakın bir gelecekte Batı'nın açık pazarı olma amacı gerçekleşecektir. Burjuvazinin etkin kesimlerinin dışa dönük modelden yana tavır koyduğu bir ortamda kalkınmacı bürokrasiyi tasfiye etmek de kolaylaşıyordu. Kaynak dağılımında etkinlik sağlayan bürokrasi, emperyalizmin ve işbirlikçi Türk sermayesinin yeni stratejisine kolaylıkla razı olmazdı. Bu kesimin tasfiye edilmesinin maddi koşulları da kendiliğinden oluşmuş durumdaydı. Bir kere dışa dönük serbest piyasa ekonomisine ve rekabete dayalı, bütün bunlar sözde geçerli şeylerdir. Bir ekonomide başta planlama örgütü olmak üzere ekonomik bürokrasi büyük ölçüde işlevsiz kalırdı. Yine de mevcut kadroları tasfiye edip bunların yerine başkalarının getirilmesi gerekiyordu. Tasfiye edilmeleri için kalkınmacı bürokrasiye bir kimlik gerekiyordu. Bunlar solcu ve sermaye düşmanı ilan edildiler. Yerlerine de milliyetçi olup sermayeye dost olan Amerikancı kadrolar yerleştirildi. Bu emperyalist sermaye için önemli bir kazanımdı. Daha sonra ekonominin kilit noktalarına Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmüş, orada iş deneyimi edinmiş çifte pasaportlu, iktisadı da bilen kişiler getirildi. Bu durum çok uluslu şirketlerin ve emperyalistlerin her istediklerini yaptırabilmelerini iyice kolaylaştırıyordu. Bürokrasinin manipülasyonu elverişli yapısı doğal olarak kalkınmacı bürokrasinin tasfiyesini kolaylaştırıyordu. Bu aşamadan sonra Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını ve milletini sevenler bürokratik aygıt içinde tam etkinlik sağlayabilirlerdi. Bu arada vatanını ve milletini sevenlerle dinine ve imanına bağlı unsurlar arasında da sıkı dayanışma ve işbirliği sağlandı. Dincilik ve Amerikancılık yeni bürokrasinin ve yönetim zihniyetinin temel ayırt edici niteliğini oluşturuyordu. Bürokrasi yerli ve yabancı sermayenin her istediğini hiçbir zorluk çıkarmadan gerçekleştirebilirdi artık. Türk toplumsal formasyonunun tarihinde bürokrasi ile hakim sınıf ilişkilerinin bu kadar dolayımsız ve saydam olduğu bir dönem ilk defa 12 Eylül sonrasında gerçekleşiyordu. Devlet, terör rejiminin yerli ve yabancı sermayeye yaptığı en büyük hizmetlerden biri herhalde bu dolayımsız saydam ilişkiler ortamını yaratmış olmasıdır. Bunun anlamı 1980 sonrasında bürokrasinin tipik kapitalist bir sosyal formasyondaki konumuna yaklaşmış olmasıdır. Böylesi bir durum emekçi sınıfların susturulduğu bir ortamda sermayenin hareket alanını daha da genişletmiştir. 2. Neoliberal Ütopya'nın acı meyveleri. Bilimsellik cilası biraz kazındığında Türkiye'nin benimsediği dışa açık büyüme modeliyle neyin amaçlandığını anlamak kolaylaşır. Amaç Türkiye'yi dünya pazarına açmak, dışarıya kaynak transferini hızlandırmak, daha da önemlisi ithal ikameci büyüme modelini gözden düşürerek bilinçli sanayileşme hedefinden uzaklaşmasını sağlamaktı. İthal ikameci modele yönelik teorik saldırıların asıl amacı Türkiye'yi, benzer durumdaki diğer ülkeleri de, çok uluslu şirketlerin ve çok uluslu özel ticari bankaların etkinlik alanına daha fazla sokmaktı. Türkiye'yi sanayileşme iddiasından vazgeçirmenin koşulu da devlet aygıtından kaynaklanan direnci ve karşı koymaları etkisizleştirmeye bağlıdır. Nitekim tüm aşınmalara rağmen hala kalkınma yanlısı, bağımsızlık yanlısı, anti-emperyalist bilinç taşıyan insanların etkinliği bütünüyle ortadan kaldırılmış değildi. Yeni muhafazakar saldırı daha az devlet, daha çok özel teşebbüs sloganını boşuna ortaya atmamıştı. Az gelişmiş ülkelerde tüm zaaflarına, çelişkilerine, haksız kazançlara ve israflara da neden olmasına rağmen ekonominin asıl dinamik sektörü özel sektör değil, kamu sektörüdür. 1950'lerde liberalizm dalgası zihinleri sardığında da daha çok özel teşebbüs sloganı ortalığı kaplamıştı. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, başlangıçta batıdan ihraç edilen özel sektör öncülüğünde büyümenin boş bir hayal olduğunu anlamakta gecikmemişti. Özel sektörü büyütmenin yolunun kamu sektörünü büyütmekten geçtiğini de çok geçmeden anlamıştı. Bu yüzden 10 yıllık iktidarı döneminde kamu iktisadi teşebbüslerini ikiye katlamıştı. Gerçekten Boratav'ın yazdığı gibi orta veya uzun dönem perspektifli bir inceleme az gelişmiş ülkelerde kamusal ve özel yatırımların rakip değil tamamlayıcı kategoriler olduğunu ve genellikle özel yatırımları sürükleyici gücün kamusal yatırımların dinamizmi olduğunu ortaya koyacaktır. Ne var ki yeni muhafazakar dalganın kullandığı dil farklıydı. Devletin ekonomiye müdahalesi azaldığı oranda ekonomik etkinliğinde artacağı ileri sürülüyordu. Bu arada korumacılığın ve ithal yasaklarının neden olduğu haksız kazançlar ve israf yeni sağ saldırıya haklılık da kazandırıyordu. Oysa yeni sağın asıl amacı başkaydı. Bir kere ekonomiye yoğun devlet müdahalesi çok uluslu şirketlerin faaliyet alanını sınırlıyordu. Neoliberal öğretiye göre sermayenin hareketini sınırlayan her müdahale kötüdür ve ekonomik etkinlikle çelişir. Sanki 1920 ve 1930'ların acı deneyleri unutulmuştu. Az gelişmiş bir ülkede devlet öncülüğü ve desteği olmadan, korumacı ve özendirici bir ortam yaratmadan sanayileşme mümkün değildir. Eğer ekonominin işleyişi bütünüyle pazar mekanizmalarına ve ülkenin geleceği özel ve yabancı sermayenin dinamizmine bırakılırsa, böylesi bir yaklaşım az gelişmişliğe, uydulaşmaya, dünya ekonomisinin edilgen, pasif bir unsuru olmaya daha baştan razı olmak anlamına gelir. Zaten dışa dönük modeli benimsemenin, benimsetmenin mantığı da buradaydı. Türkiye sanayileşme hedefinden vazgeçerek mukayeseli üstünlükler teorisinin öngördüğü uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmaya razı olacaktı. 5 yıldızlı otellerle zengin turizmine dayanarak kalkınacaktı. Eğer lüks oteller az gelişmişliği aşmaya yetseydi, Castro öncesi diktatör Batista'nın Küba'sı da kalkınmış olurdu. Realiteden kopuk olduğu sürece yeni sağın dayanağı teorik gerekçeler ve iktisat politikası önerileri tutarlı görülebilirdi. Örneğin yeni sağ varlıklı kesimlerden, sermayeden, alınan vergilerin minimum seviyeye indirilmesini önerirken, böylece müteşebbislerin vergi olarak verip israfçı devlet tarafından çarçur edilecek kaynakları yeni yatırımlara yönelteceği, yatırımların istihdamı, dolayısıyla milli geliri artıracağı, son kertede vergi gelirlerinin bile artacağı beklentisi vardı. Andrew Mellon, orta ve yoksul sınıflara yardım etmek için zenginlerin ödedikleri vergiler azaltılmalıdır diyordu. Ne ki olaylar gerçek yaşamda farklı bir yol izliyordu. Türkiye'de yeni sağın önerileri doğrultusunda varlıklı kesimlerden alınan vergiler azaltıldı. Ama yatırımlar artmak bir yana azaldı. Sermayeden vergi almama yaklaşımı devletin sermayeye daha çok borçlanması biçimini aldı. Türkiye'nin 1980'li yılların ikinci yarısında aşırı iç borç yükü altına girmesinin bir nedeni de söz konusu yaklaşımın sonucudur. Yüksek faiz uygulaması konusunda da benzer bir akıl yürütme geçerlidir. Yeni muhafazakar yaklaşımlara göre yüksek faiz, tüketim eğilimini düşürerek tasarrufları dolayısıyla da yatırımları artırır. Oysa Türkiye'deki uygulama sonucu yatırımlar artmadığı gibi sermayenin en parazit kesimine, rantiyelere kaynak transferinin bir aracı haline dönüştü. Sonuçta ekonomide rantiye sermayesinin baskısı altına daha fazla girdi. Bu arada maliyet enflasyonunun da önemli nedenlerinden birini oluşturdu. Bir başka saldırı kitlere yönelik olarak gündeme gelmişti. Kitlerin kaynak israfına yol açan verimsiz kuruluşlar olduğu ileri sürülüyor. Bunların verimli çalışmalar için özel sektöre devrinin yeterli olacağı söyleniyor. Ne var ki bu sorunla ilgili olarak görünen amaçlarla gerçek amaçlar farklıydı. Bir kere özel sermayenin mutlaka verimli, kamu sektörünün de mutlaka verimsiz olduğunu ilişkin olarak yayılan efsanenin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Verimli çalışan kitler olduğu gibi verimsiz çalışan özel kuruluşlar da mevcuttur. Fakat asıl soru kimin için verimli, kimin için rasyonel olduğudur. Daha önemlisi kitlerin hangi koşullarda neden ortaya çıktığı, hangi ihtiyaçları karşılamayı amaçladığıdır. Aslında kitler belirli tarihsel koşulların ve zorlamaların ortaya çıkardığı kuruluşlardır. En önemli neden de özellikle az gelişmiş ülkelerde tarihsel olarak özel sermayenin yetersizliği, cılızlığıdır. Bu nedenle kitleri tümden dışlayarak az gelişmiş bir ülkenin sanayileşme sürecini sürdürmesi ve başarılı olması mümkün değildir. Zaten kitlere yönelik saldırının amacı da söz konusu ülkeleri sanayileşme hedeflerinden uzaklaştırmaktı. Bir başka soru da kitlerin işlevlerini tamamlayıp tamamlamadıklarıdır. Türkiye'de 1980 sonrasında neoliberal Etiyopya'ya uygun politikalar izledi. Bu politikalar sözde bilimsel argümanlara dayanıyordu. Oysa asıl olan bilimsel kaygılar değil ideolojik safsatalar ve sınıfsal çıkarların bunlar aracılığıyla kabullenirliğini sağlamaktı. Türkiye, Batı'nın önerdiği yolda ilerlediği sürece de uydulaşma süreci derinleşebilirdi. Son yıllarda Batı'dan gelen tüm konuklar Türkiye'nin son 10 yılda harikalar yarattığını söyleyerek söze başlıyorlar. Elbette hakları var. Gardner'in dediği gibi belirleyici olan her zaman nereye bakıldığı değil nereden bakıldığıdır. Türkiye'den her istedikleri hemen gerçekleşen Batılılar elbette büyük başarılardan söz edecekler. Türkiye sürekli devalüasyonlar ve kur politikalarıyla ihraç ürünlerini sürekli ucuzlattıkça, borç faiz ve ana paralarını aksatmadan ödedikçe, gerektiğinde Orta Doğu'da Batı çıkarlarını güvence altına alma niyetini ortaya koydukça, Türkiye'nin Batı'dan görüntüsünün pek parlak görünmesi doğaldır. Bir ulusal ekonomide tarım, sanayi ve altyapı, enerji yatırımlarının uygun bir bileşimi, sağlıklı kalkınmanın olmazsa olmaz koşuludur. Öte yandan toplumsal artığın kimlerin elinde toplandığı, sermayenin hangi fraksiyonu tarafından öncelikle kullanıldığı da önem taşır. Bir başka önemli sorun da mutlak anlamda büyüme oranları değil, büyümenin niteliği hangi sektörlerden kaynaklandığıdır. Bilindiği gibi toplumsal artığa el koymada sanayi, finans, bankacılık, ticaret ve rantiyelerden hangisinin öncelikli olduğu büyük önem taşır. Büyüme ile kalkınmanın her zaman özdeş sayılması yanıltıcıdır. Aynı şekilde hızlı GSMH artışlarına rağmen ülke insanlarının çoğunluğu yoksullaşmaya devam edebilir. Sosyal ve bölgesel dengesizlikler derinleşebilir. Toplumun geleceğini tehlikeye atacak biçimde ekolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Son 10 yılda Türkiye'de olduğu gibi istatistikleri manipüle ederek olayları olduklarından farklı gösterme çabaları kısa dönemde işe yarasa da uzun dönemde gerçeğin hükmünü değiştiremez. Yaratılmaya çalışılan efsaneye rağmen Türkiye'de 1980 sonrasında gerçek anlamda dışa dönük bir strateji uygulanmadı. Zaten uluslararası konjektürde dışa açılma stratejileri için elverişli değildi. Asıl söz konusu olan dışa açılma değil, dışarıdakileri ekonomiye açmaydı. Ülkeyi çok uluslu şirketlerin ve çok uluslu özel ticari bankaların etkinlik alanına daha fazla sokmaktı. Dışa dönük, ihracat öncülüğünde büyüme, modelin başarılı olabilmesi için öncelikle uluslararası koşulların ve konjektürün elverişli olması gerekir. Türkiye'nin dışa açılmaya zorlandığı dönemde dünya ekonomisinin yapısal krizi devam ediyordu, bugün de devam ediyor. Dünya ticareti daralmış, üstelik korumacı önlemler ve tarife dışı uygulamalar yoğunlaşmıştı. Bunun dışında dışa açılma stratejisinin başarılı olmasının ön koşulu, dünya pazarında rekabet gücü olan yeni ve dinamik sanayileri devreye sokmaktır. Dış pazarlarda rekabet gücü olan bir sanayileşme stratejisi söz konusu olmadan gerçek anlamda bir dışa açılma da olanaklı değildir. Türkiye'de yapılan ise var olanı abartılmış teşviklerle ihraç etmekti. Zaten kalite, maliyet, standartizasyon ve benzeri bakımından rekabet gücü olmayan ürünler aşırı teşvikler olmadan ihraç edilemez. Aşırı teşviklerle sürdürülen ihracat ise hem ülkenin yoksullaşması, dışarıya karşılıksız kaynak transferi söz konusu olduğu için hem de ekonominin dengelerinin daha da bozulması sonucunu doğurabilirdi. Türkiye'de de öyle oldu. Bu yüzden Türkiye'nin sözde ihracat başarısının ne pahasına gerçekleştiğinin tahlilini iyi yapmak gerekir. Ekonominin zaten bozuk olan dengelerini daha da bozarak, enflasyonu azdırıp, işsizliği artırıp, gelir dağılımı dengesizliğini ve sonuçta yoksulluğu ve sefaleti derinleştirmek, verimli yatırımları caydırarak, tarımsal üretimi problematik hale sokarak ve benzeri, sağlanan başarı gerçek bir başarı değildir. Bu hastanın midesini iyileştireyim derken böbreklerini ve karaciğerini bozmaya benziyor. Zaten bir ekonominin başarısı bir tek sektöre bakılarak da anlaşılamaz. Ne pahasına olursa olsun ihracatı artırma yaklaşım için geniş kitlelerin satın alma gücünün düşürülmesi gerekiyordu. Ancak bu sayede ihraç edilebilir bir mal stoğu ortaya çıkarılabilirdi. Bunun da yolu reel ücretleri budamaktan, tarıma dönük sübvansiyonları kısıp taban fiyatlarını düşürmekten, bir bütün olarak sömürü oranını yükseltip iç ticaret hadlerini daha da bozmaktan geçiyordu. IMF, Dünya Bankası kaynaklı istikrar programlarında tarıma dönük sübvansiyonların kaldırılması ısrarla önerilir. Bu öneriyi yapanlar sanayileşmiş ülkelerde her yıl tarıma yaklaşık 250 milyar dolar sübvansiyon verildiğini pekala bilirler. İhraç edilebilir bir mal stoğu oluşturmada atıl kapasitenin harekete geçirilmesinin de payı büyüktür. Fakat bütün bunlar baskıcı bir siyasal rejim altında mümkündü. Gerçekten 1980 sonrasında hem ihracat arttı hem de ihracatın kompozisyonu değişti. Bu arada ihracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. İhracat 1975'te 2 milyar 261 milyon dolardan 1989'da 11.5 milyar dolara yükseldi. 1980'de sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı %30'dan 1985'te %78.2'ye yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 1980'de %37'den 1989'da %74'e yükseldi. Ne ki ihraç ürünleri çoğunlukla düşük katma değerli mallardan oluşuyor. Önemli bir bölümünü tarıma dayalı sanayiler oluşturuyor. Diğer önemli kalemler deri, kösele, dokumacılık, demir çelik, bazı tahıl ürünleri, konfeksiyon ve benzeridir. Dünya pazarında rekabet gücü olan yeri ürünlere verimlilik artışına dayanmadıkça ihracat artışını tüm teşviklere rağmen belirli bir eşikten sonra sürdürmek olanaksızdır. Sabit sermaye yatırımları başka dili konuşuyor. Türkiye'nin son 10 yıldaki performansının saptanmasında değişik ölçütlere bakılabilir. Ama bunlar içinde en sağlıklısı sabit sermaye yatırımlarının büyüklüğü ve kompozisyonundaki gelişmelerdir. Sermaye birikiminin seyri yatırımların seyrine bağlıdır. 1980-89 aralığını kapsayan 10 yılda sabit sermaye yatırımlarını sabit fiyatlarla ortalama %2.7 oranında büyüdü. Söz konusu oran 1970-79 aralığında %8.0 idi. 1960-69 aralığında da %8.2. Bu Cumhuriyet döneminin savaş yıllarını kapsayan 1940-49 dönemi hariç söz konusu dönemin oranı %2.2 idi, en düşük oranıdır. Bu rakam kimi dengesizliklerin nedeni olarak yüksek oranlı altyapı yatırımlarının gösterilmesinin ne kadar temelsiz olduğunu gösterir. 1980 sonrası dönemde sabit sermaye yatırımlarını altyapı yatırımlarına, yol, baraj, enerji ve benzeri, yönelmesinin nedeni dünya pazarının daraldığı koşullarda alınan dış kredilerin tek kullanım alanının altyapı yatırımları olmasındadır. Bu tüm az gelişmiş ülkeler için genel bir eğilimdir. Ama Türkiye'de baştan beri sıralanan nedenlerden ötürü Orta Doğu'da güvenilir bir müttefike duyulan ihtiyaç ve IMF'nin başarılı bir öğrenci olan ihtiyacı, önemli milli gelir düşüşleri söz konusu olmadı. Gelir dağılımı dengesizliği hızla derinleşirken GSMH artışı da sürdü. Sabit fiyatlarla GSMH 1980-89 aralığında %4.2 oranında arttı ki bu birçok az gelişmiş ülkedeki aşırı düşüşler dikkate alındığında önemli bir orandır. Fakat asıl önemli olan imalat sanayi sabit sermaye yatırımlarının seyridir. Söz konusu yatırımlar 1973-77 aralığında %10.4 artış göstermişken krizin derinleştiği 1978 sonrasında bir düşüş sürecine girdiği ve 1980-83 aralığında %3.5 oranında 1984-88 aralığında da %6.4 oranında geriledi. Toplam yatırımlar içinde imalat sanayi yatırımlarının payı 1973-77 döneminde %28.2 iken 1975-83 aralığında da %25.5'i 1985-89 aralığında da %17.5'e gerilemiş durumda. Kamu sektörü imalat sanayi sabit sermaye yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 1975'te %26.06'dan 1985'te %5.4'e gerilemiştir. Kamunun imalat sanayi yatırımlarında böylesine bir düşüş olurken, özel kesimin payı da 1979'da %26.84 iken 1989'da %21.80'e gerilemiştir. Görüldüğü gibi bizde slogan daha az devlet daha az özel teşebbüs biçimini almıştır. Devlet sanayi yatırımlarından çekilirken özel sektör de çekilmektedir. Oysa 1975'te özel yatırımların oranı %37.45 gibi oldukça yüksek bir seviyedeydi. Türkiye'nin 1980 sonrasında sanayileşme hedefinden nasıl uzaklaşmakta olduğunu, uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmaya nasıl uyum sağlamaya yöneldiğini ortaya koyan bir başka gösterge de imalat sanayi üretiminin kompozisyonundaki kaymada görülebilir. 1950-80 genel gelişme eğiliminin tersine 1980 sonrasında düşük katma değerli sanayi alt dallarının payı yükselmektedir. Bir ulusal ekonomide sanayileşme süreci ilerledikçe yüksek katma değerli malların ağırlığının da artması gerekir. Bu açıdan 1980 sonrası bir geriye gidiş eğilimi taşımaktadır. Nitekim 1950'de gıda, içki, tütün gibi düşük katma değerli sanayi alt dallarının yarattığı katma değer toplam imalat sanayi katma değerinin %42.8'ini oluştururken bu oran 1979 ortalarında %22.6'ya kadar gerilemişti. Kimya ve petrol alt sektörleri içinde yukarıdakine benzer bir eğilim söz konusudur. Söz konusu alt sektörlerin payı 1950'lerin başında %4.1'den 1970'lere gelindiğinde %14.3'e kadar yükselmişken 1985'te tekrar %10.8'e gerilemiştir. Taşıt araçları sektörü içinde durum aynıdır. Yukarıdaki oranlar Türkiye'nin dinamik sektörlerden nasıl çekildiğinin de bir göstergesidir. Zaten üniversitelerin hali perişanı ve milli gelirden bilimsel araştırma geliştirmeye ayrılan payda %0.64, binde 64, Fransa'da söz konusu oran %2.25'tir. Sanayileşme iddiasının bulunmadığının bir başka göstergesidir. Bir ulusal ekonomide toplumsal artığın büyüklüğü kadar kimler tarafından nasıl kullanıldığı da büyük önem taşır. 1980 sonrasında kaynaklar sanayicilerin değil, ticaret ve rantiyelerin eline daha çok geçmiştir. Bunun anlamı toplumsal artığını sermayenin yatırımcı olmayan kısır kesimlerin elinde toplandığıdır. Bu durum benimsenen modelin mantığına uygundur. Bir kere banka kredileri sanayi sektöründen çok hizmetler ve inşaat sektörüne kayıyor.